Ayrım 7. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 94. Polis av peşinde. Çember daralıyor. Ben Concepcion ve Valparaiso'da film çektiğim sırada Elena ile hiç bağlantı kurmadığım için o kaygı dolu bir hafta sonu geçirmiş. Benim ortadan kaybolduğumu bildirmesi gerekiyormuş. Ama benim nasıl iflah olmaz ve kafasına koyduğunu yapan biri olduğumu bildiğinden bildirdiğim süre geçtiği halde yine de beklemeyi sürdürmüş. Cumartesi gecesi sabaha kadar beklemiş. Pazar olup da ben hala görünmeyince benim nerede olabileceğimi bileceğini düşündüğü herkese başvurmuş. Ama bilen çıkmamış. Pazartesi günü öğle vaktine kadar beklemeye karar vermiş. O zamana kadar gelmezsem harekete geçecekmiş. Tam o sırada benim otele girdiğimi görmüş. Tıraşsız, uykusuzluktan çökmüş suratımla. Bundan önce de birçok önemli ve tehlikeli görevler üstlenmiştim. Ama şimdiye dek böylesine bildiğini okuyan sahte bir kocayla uğraşmam gerekmemişti diye yemin etti. Bu kez bana öfkelenmekte çok haklıydı. Sayısız girişimden, boşa çıkan buluşma vaatlerinden, en karmaşık manevralardan sonra sonunda Manuel Rodriguez, yurtsever cephesinin liderleriyle o sabah saat 11'de bir buluşma ayarlamayı başarmıştı. Bunun o ana kadarki girişimlerimizin en tehlikelisi ama aynı zamanda da en önemlisi olduğu kuşkusuzdu. Cephenin üyelerinin tamamı Pinochet yönetimi ele geçirdiğinde ilkokuldan henüz mezun olan kişilerdi. Bu cephe muhalefetin bütün kanatlarını diktatörlüğe karşı birleştirmişti. Bütün demokrasilerin dayandığı, insan haklarının bir başkasına devredilemeyeceği ilkesine bağlı olacağını duyurmuştu. Manuel Rodriguez cephesi adını 1810 yılında Şili'de gerçekleşen bağımsızlık hareketinin efsanevi önderlerinin birinden almıştı. Bu kişi hem ülke içinde hem de ülke dışında akıl sır ermez bir beceriyle her türlü gözetimin dışında kalmayı başarmıştı. Rodriguez, Arjantin tarafında Mendoza'da faaliyet gösteren Kurtuluş Ordusu ile yurtseverler yenilgiye uğratıldıktan ve egemenlik kralcıların eline geçtikten sonra Şili'de direnişi sürdüren yeraltı güçleri arasındaki iletişimi sürekli ayakta tutmayı başarmıştı. Aslında o günlerdeki durum Şili'nin bugünlerde içinde bulunduğu durumla çok benzeşmektedir. Yurtsever cephenin liderleriyle röportaj yapma fırsatı işinin ehli bir gazeteci için bulunmaz bir şanstı. Ben neden bunun dışında kalaydım ki? Cephe ile kararlaştırılan biçimde film ekibinin elemanlarını değişik noktalara yerleştirdikten sonra kendim de buluşma yerine en son dakikada yetişmeyi başardım. Verilen talimata uygun olarak elimde o günkü El Mercurio gazetesi ve Kepaza dergisini tutarak Calle Providencia'daki otobüs durağına yaklaştım. Yanıma biri gelip deniz kıyısına mı gideceksiniz diye sorana kadar orada hiçbir şey yapmadan bekleyecektim. Ben de gelene hayır hayvanat bahçesine diye karşılık verecektim. Bu parola gülünç bir şeydi. Sonbaharda deniz kıyısına gitmeyi kim düşünürdü ki? Ama cephenin bağlantı görevlilerinden ikisinin bana sonradan açıkladığına göre parola tuhaf olduğu için zaten rastgele birinin kullanması olasılığı bulunmuyormuş. 10 dakika sonra herkesin dikkatini çekmeye başladım diye korkuyordum ki orta boylu kara kuru bir oğlan yanaştı yanıma. Sol ayağı aksıyordu. Bana kalırsa salt başındaki bere bile kendisini ele vermeye yeterdi. Dosdoğru üstüme geldi. O daha parolayı söylemeye fırsat bulamadan ben atıldım. Bundan başka girecek kılık bulamadın mı diye sordum. Bir yandan da gülüyordum. Bu halinle seni ben bile tanıdım. O kadar mı belli oluyor? Bir kilometre öteden anlaşılıyor. Şakadan anlıyordu. Sinsi birine benzemiyordu. Bu yüzden daha işin başında rahatladım. Adam benim yanıma gelir gelmez kaldırımın kenarına tam yanıma bir fırın kamyoneti yanaştı. Bindim. Sürücünün yanındaki koltuğa yerleştim. Kentin merkezine gittik. İtalyan ekibindekileri önceden kararlaştırılan noktalardan topladık. Sonra her birimiz 5 noktadan birinde arabadan indirildik. Başka başka arabalara bindik. Sonunda yeniden bir kamyonette buluştuk. Bu araba kameraları, ışıkları ve ses düzenini de taşıyordu. Ciddi, önemli ve gerçek bir serüvene karışmış gibi değildim. Sanki bir casus filminin çekimine katılıyordum. O sayısız inip binmelerin birinde bereli çocuk ortadan yok oldu. Bir daha da görmedim onu. Yerini bir sürücü aldı. Bu sürücü şakalaşmaya karşı olmasa da işini dikkatle yapıyordu. Ben sürücünün yanına oturdum. Ekibin geri kalanı da kamyonetin arkasına bindi. ''Çocuklar, sizi biraz dolaştıracağım.'' dedi bize. ''Böylece Şili kıyısındaki okyanusu görmüş olursunuz.'' Radyonun sesini sonuna kadar açtı. Kamyoneti sürmeye başladı. Öyle bir dolaştırdı ki bizi, sonunda kentin neresinde bulunduğumuzu hiç anlayamaz oldum. Ama bu da yetmedi. Bir ara o ana dek unutmuş olduğum bir Şili deyimi kullanarak gözlerimizi kapamamızı istedi. ''Pekala çocuklar.'' dedi. ''Şimdi Tutito oynayacağız.'' Biz tepki göstermeyince daha da sert bir sesle buyruğunu yineledi. ''Tamam, tamam, gözlerinizi yumun. Ben aç deyinceye kadar da açmayın. Açarsanız bu iş burada biter. Ne zaman birilerini bir yere götürse onları özel bir gözlük takmak zorunda bıraktığını, bu gözlüğün dıştan bakınca güneş gözlüğüne benzediğini ama içten bakınca hiçbir şey göstermediğini açıkladı bize. Bu kez gözlükleri yanına almayı unutmuştu. Gözlerimizi yummamız gerekecekti. İtalyanlar adamın Şili argosunu anlamıyorlardı. Söylenenleri İtalyanca'ya çevirmem gerekti. ''Haydi uyuyun.'' dedim ekiptekilere. Daha da karıştı akılları. ''Uyumak mı?'' ''Duydunuz.'' dedim. ''Yatın, gözlerinizi yumun. Ben aç deyinceye kadar da açmayın.'' Tam uzaklık. 10 bolero. Film ekibindekiler kamyonetin zemininde birbirine sokulmuş yatarlarken ben kentin hangi semtlerinden geçmekte olduğumuzu anlamaya çalışıyordum. Ama sürücü hiç vakit yitirmeden uyardı beni. ''Söylediğim senin için de geçerli, companero. Hadi bakalım, sen de Tutito oyna.'' Başımı koltuğun başlığına dayadım, gözlerimi yumdum. Kendimi radyodan süzülen bolero müziğinin akışına bıraktım. En sevilen bolerolar çalıyordu radyoda. Söyleyenler de Raul Cu Moreno, Luco Gattica, Hugo Romani ve Leo Marini'ydi. Zaman geçer, kuşaklar birbirini izler ama Şililerin gönüllerinde bolero hep baş köşededir. Başka hiçbir ülkede aynı ölçüde sevilmez. Kamyonet arada bir duruyor, bir takım anlaşılmaz mırıltılar duyuluyor, sonra sürücünün sesi yükseliyordu. ''Tamam, ciao, görüşürüz.'' Yolumuzun üzerindeki kilit noktalarda ona talimat veren öteki eylemcilerle konuştuğunu tahmin ediyordum. Bir ara beni gözetlemediğini düşünerek gözlerimi aralayacak oldum. Ne var ki arka aynayı öyle ayarlamıştı ki gözlerini bizden hiç ayırmadan hem araba kullanabiliyor hem de arkadaşlarıyla konuşabiliyordu. ''Yaramazlık yok.'' diye azarladı beni. ''Bir daha gözlerini açan olursa gezintimiz sona erer. Herkes evine döner.'' Hemen yumdum gözlerimi. Radyodaki müziğe eşlik etmeye başladım. ''Kete Cuero, Sabras Kete Cuero, seni sevdiğimi, seni sevdiğimi bilirsin.'' Arkadaki İtalyanlar da şarkıya katıldılar. Sürücünün hoşuna gitti bu. ''Aferin çocuklar, söyleyin. Gerçekten güzel söylüyorsunuz.'' dedi. ''Hem de hiç tasalanmayın, emin ellerdesiniz.'' Sürgüne gitmeden önce Santiago'daki bazı yerleri gözü kapalı bile tanırdım. Mezbahayı, bayat kan kokusundan. San Miguel semtini motor yağı ve demiryolu malzemesi kokusundan. Uzun yıllar yaşadığım Meksika'da kağıt fabrikasının unutulmaz kötü kokusunu duyunca Cuernavaca otoyoluna yaklaştığımı anlardım. Ya da petrol rafinerisinden çıkan duman bana Azcapotzalco mahallesine geldiğimi hatırlatırdı. Santiago'daki o öğle sonrasında bir yandan şarkı söylerken bir yandan da salt merakımdan tanıdık bir koku bulmaya çalıştıysam da hiçbir şey bulamadım. 10. bolerodan sonra kamyonet durdu. ''Gözlerinizi açmak yok.'' diye uyardı bizi sürücü. ''Şimdi kamyonetten ineceğiz, sonra uslu uslu yürüyeceğiz. El ele tutuşun da düşüp bir yerinizi kırmayın.'' Bize söyleneni yaptık. Pek fazla güneş görmediği anlaşılan yumuşak çamurlu, inişli çıkışlı dik bir patikayı tırmanmaya başladık. Patikanın sonunda karanlık ve daha az soğuk olan bir yere girdik. Burası balık kokuyordu. Bir an Valparaiso'da deniz kıyısında olabileceğimiz geldi aklıma. Ama gezintimiz o kadar da uzun sürmemişti. Sürücü sonunda gözlerimizi açabileceğimizi söyleyince kendimizi ucuz ama bakımlı mobilyalarla döşenmiş, boş duvarlı, daracık bir odada bulduk. Karşımda iyi giyimli genç bir adam duruyordu. Yüzündeki takma bıyığı öylesine özensizce yapıştırılmıştı ki ister istemez güldüm. ''Kendinize bir çeki düzen vermelisiniz.'' dedim. ''Bu bıyıkla kimseyi kandıramazsınız.'' ''Çok acelem vardı.'' dedi. Buzlar çözülmüştü. Şakalaşarak yandaki odaya geçtik. Başında sargı olan çok genç bir adam bir yatağa uzanmıştı. Belli ki uyukluyordu. İşte o anda tam donanımlı bir gizli hastanede olduğumuzu, yataktaki hastanın da Şili'nin her yerinde aranan Fernando Larenas Seguel olduğunu anlayıverdim. Seguel 21 yaşındaydı. Manuel Rodriguez yurtsever cephesinin militanıydı. İki hafta kadar önce Santiago'da gece saat 1'de yalnız ve silahsız olarak arabasıyla eve dönerken ellerinde ordu silahları bulunan sivil giyimli 4 kişi yolunu kesmişti. Hiçbir talimat vermeden ya da soru sormadan adamlardan biri ön camdan ona ateş etmişti. Mermiler sol koluna saplanmış, kafatasını sıyırıp geçmişti. 48 saat sonra cephenin 4 üyesi onu koma halinde yattığı, başında polisin nöbet tuttuğu Clinica de Nuestra Senora de las Nieves'ten silah zoruyla kaçırmışlar. Direnişçilerin 4 gizli hastanesinden birine getirmişlerdi. Biz röportaja gittiğimizde sağlığına yeniden kavuşuyordu, konuşabiliyor ve sorularımızı yanıtlayabiliyordu. Birkaç gün sonra yurtsever cephenin en üst yetkilisi tarafından kabul edildik. Ona giderken bir önceki röportaja gidişimiz sırasında uygulanan casus filmlerine özgü önlemler yine uygulandı. Bu sefer yeraltı hastanesi yerine orta tabakaya ait rahat ve hoş bir eve götürülmüştük. Evde kapsamlı bir klasik plak koleksiyonu ve kusursuz bir kitaplık vardı. Başlangıçta amacımız kafaları kukuletalı olarak eylemcilerin filmini çekmekti. Ama sonradan çekimde değişik açılar ve ışık kullanarak onların kimliklerinin gizli kalmasını yeğledik. Tamamladığımız belgeselde görüleceği gibi yeraltı direniş örgütlerinin liderleriyle yapılan öteki röportajların tersine sonuç daha inandırıcı, daha insancıl ve çok daha az ürkütücü oldu. Çeşitli direnişçi liderlerle yaptığımız röportajlar tamamlanınca Elena'nın bir süredir yaşadığı Avrupa'ya ve günlük çalışmalarına dönmesi konusunda onunla görüş birliğine vardık. Siyasal etkinliği kesin olarak gerekmedikçe sürekli tehlikeye atılmasına izin vermeyecek ölçüde önemliydi. O güne gelene kadar filmin geri kalan ve daha az tehlikeli olduğunu varsaydığımız bölümlerini bitirmeme yetecek ölçüde deneyim sahibi olmuştum. O günden sonra Elena'yı bir daha görmedim. Ama üzerinde pilili etekliği ve öğrenci işi spor ayakkabılarıyla metro istasyonuna doğru uzaklaşmasını seyrederken aşık numaraları ve büyük korkularla geçirdiğimiz onca saatten sonra onu sandığımdan da çok özleyeceğimi hissettim. Yabancı filmcilerin Şili'yi kendi istekleri dışında terk etmeleri gerekir ya da çalışmaları engellenebilir diye direnişçiler kendi aralarındaki genç filmcilerden oluşturdukları bir yedek ekibi hazır tutuyorlardı. Oldukça da başarılı oldu bu ekip. Asıl ekipler kadar hızlı çalıştı. Onlar kadar iyi sonuçlar aldı. Hatta ötekilerden daha da hevesliydiler. Bunun nedeni belki de yaptıkları işe siyasal açıdan fazlasıyla yakınlık duymalarıydı. Bağlı oldukları siyasal örgüt, bu gençlerin kesinlikle güvenilir ve tehlikeye atılmaya hazır oldukları konusunda bize güvence vermişti. İşin sonuna doğru Poblaciones'te film çekmek üzere daha çok insana ihtiyacımız olduğunda elimizdeki yabancı filmcilerin sayısı da azalmış bulunduğundan bu ekip bize başka ekipler bulma görevini üstlendi. O başkaları da başkalarını buldu. Öyle oldu ki aynı anda 6 değişik yerde çalışan 6 Şilili ekibimiz vardı. Bu gençler benim gözümde kararlı yeni kuşağın simgesiydiler. Sessizce gösterişe kaçmadan çalışan bu genç kuşak Şili'yi diktatörlük felaketinden kurtarmaya kararlıydı. Gençliklerine karşın geleceğe yönelik sahip oldukları tek şey hayaller değildi. Geçmişleri büyük bir alçak gönüllülükle kendilerine sakladıkları kahramanlıklarla, gizli tuttukları utkularla doluydu hepsinin de. Çember daralıyor. Biz yurtsever cephenin lideriyle röportaj yaparken Fransız film ekibi de programını başarıyla tamamlayıp Santiago'ya dönmüştü. Kuzey bölgesi Şili'nin siyasal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığından bu ekibin çektiği bölümlerin belgeselin tamamı için yaşamsal bir önemi vardı. Yüzyılın başında ilk işçi partisini kuran Luis Emilio Recabarren'den Salvador Allende'ye kadar olan dönemde ideolojik ve siyasal sürekliliğin ne anlama geldiği en iyi o bölgede anlaşılabilir. Zengin bakır madenlerinin geçen yüzyılda İngilizler tarafından sanayileştirilmesi Şili'de işçi sınıfının doğmasına yol açmıştır. Bunun sonucu olarak Şili'de ortaya çıkan toplumsal hareket kuşkusuz Latin Amerika'daki benzeri hareketlerin en önemlisidir. Salvador Allende yönetimi ele geçirdiğinde aldığı kararların en önemlisi ve en cesurcası bakır madenlerini ulusallaştırmak oldu. Pinochet'in aldığı ilk kararlardan biri ise bu madenleri eski sahiplerine geri vermek olmuştu. Fransız ekibinin yönetmeni olan Jean-Claude'un çalışmaları hakkında hazırladığı rapor çok kapsamlı ve ayrıntılıydı. Elimde filmin ham kopyası olmadığından, filmin bütünlüğünü koruyabilmek için her şeyin perdede nasıl görüneceğini gözümde iyice canlandırmam gerekiyordu. Madrid'e dönene kadar da bu ham kopyayı görmek olasılığı yoktu. Ama o zaman da bir takım şeyleri değiştirmek için vakit olmayacaktı. Hem güvenlik gerekçesiyle hem de Şili'de olmanın verdiği keyifle Santiago'da önceden bir buluşma yeri belirlememiştik. Bu yüzden o sabah Jean-Claude'la konuşurken kentte avare avare dolaştık. İç mahallelerde gezindik, tenha otobüslere bindik, en kalabalık kafelerde oturup kahve içtik, midye yiyip bira içtik. Sonra akşamın ilerleyen bir saatinde otelimizden oldukça uzakta olduğumuzu fark edince metroya binip geri dönmeye karar verdik. Metro yapımına Başkan Frey zamanında başlanmış, Allende zamanında devam edilmiş ve diktatörlük döneminde tamamlanmıştı. Metroyu açmak askeri diktatörlüğe kısmet olmuştu. Bu yüzden burası bana yabancı bir dünyaydı. Metronun temizliği, yeterliliği beni şaşırttı. Ülkemin insanlarının yer altında yolculuk etmeye nasıl da hevesle uyum sağlamış oldukları da. Metroyu tanımadığım için burada film çekme izni alabilmek için hangi gerekçeyi öne sürmemizin uygun olacağını da bilemiyordum. Burasını Fransızların inşa etmiş olması, Jean-Claude'la ekibinin orada çekim yapabileceği fikrini verdi bize. Bu konu üzerinde tartışıyorduk ki Pedro Valdivia istasyonuna geldik. Dışarı çıkan merdivendeyken izlendiğimizi sezdim. Gerçekten de sivil giyimli bir polis memuru gözlerini bize dikmişti. Hatta başımı arkaya çevirdiğimde onunla göz göze geldim. Kalabalığın içinde sivil polisi kolaylıkla ayırt edebiliyordum artık. Lacivert paltolarına, asker tıraşı gibi kısacık kesilmiş saçlarına karşın kendilerini sivil diye yutturabileceklerini sanıyorlar. Her şey bir yana, insanlara bakış biçimleri ele veriyor onları. Şililer sokakta kimseye bakmazlar. Yürürken ya da otobüste giderken dosdoğru karşıya bakarlar. Bu yüzden kendisini gördüğümü fark ettikten sonra bile hala gözlerini üzerimden ayırmayan bu iri yarı adamın polis olduğu besbelliydi. Elleri paltosunun ceplerindeydi. Sigarası dudaklarının ucunda sallanıyordu. Filmlerdeki dedektiflere gülünç bir biçimde öykünürcesine duman kaçmasın diye sol gözünü iyice kısmıştı. Bu adam bana Guaton Romo'yu anımsatmıştı. Romo, hükümetin adamıydı. Kendini ateşli bir solcu olarak tanıtmış ve birçok yeraltı eylemcisini ihbar etmişti. Bu adamlar daha sonra öldürülmüşlerdi. Bu polise bakmamın çok büyük bir hata olduğunu biliyordum. Ama isteyerek değil, elimde olmadan, düşünmeden, içgüdüsel olarak yapmıştım bunu. Aynı içgüdüsel tepkiyle önce soluma, sonra sağıma baktım. İki kişi daha vardı. Benimle bir şeyler konuş diye fısıldadım Jean-Claude'a. Konuş ama başka bir hareket yapma. Çevrene bakma, hiçbir şey yapma. Ne demek istediğimi anladı. Hiç acele etmeden yürümeye devam ettik. Sokağa çıktık. Gece olmuştu. Ama hava önceki günlere oranla daha yumuşak ve berraktı. Alameda boyunca evlerine dönen birçok insan vardı. Jean-Claude'un yanından ayrılırken ona, ortadan kaybol dedim. Seninle daha sonra bağlantı kurarım. Jean-Claude sağa saptı, ben de aksi yöne gidip kaldırımdaki insanların arasına karıştım. Tam o anda gökten düşer gibi bir taksi yanaştı yanıma. Hemen içine atladım. Üç adamın metro istasyonundan çıkmakta olduğunu gördüm. Şaşkınlık içinde çevrelerine bakınıyorlar. Jean-Claude'un mu yoksa benim peşimden mi gideceklerine karar veremiyorlardı. Taksi hareket edince onları gözden yitirdim. Dört sokak ötede taksiden indim. Başka bir taksiye binip ters yönde gittim. Sonra bir başka taksiye bindim. Arkasından bir başkasına. Artık beni kimsenin izleyemeyeceğine emin olana kadar bu işi sürdürdüm. O adamların bizi niye izlediğini bugün bile anlayabilmiş değilim. Sonunda gördüğüm bir sinemanın önünde durdum. Ne oynatıldığına bile bakmadan içeri girdim. Oturup düşünmek için sinemadan daha güvenli ya da daha uygun bir yer olamayacağına emindim. Ne de olsa meslek hastalığı. Kıçımı nasıl buldunuz efendim? Sinemadaki programın filmle canlı gösteri karışımı bir şey olduğu anlaşıldı. Tam yerime oturmuştum ki film bitti. Işıklar kısıkça yandı. Sahneye çıkan bir sunucu gösteri hakkında uzun uzadıya konuşmaya başladı. Hala öylesine tedirgindim ki peşimden gelen olup olmadığını anlamak için ikide bir geriye giriş kapısına bakıyordum. İnsan doğasının yasasına uygun olarak yanımda oturanlar da meraka kapılıp dönüp dönüp geriye bakmaya başladılar. Şu da var ki öyle bir yerde bulunan herkes orada yakalanmanın kaygısını taşıyor olabilirdi. O sinemadaki her şey cafcaflıydı. Dekor, ışıklar, film, striptiz, özellikle de seyirciler. Hepsi de hapishane kaçkını gibiydi. Oraya hangi polis gelse seyircilere bir öbek kuşkulu adam diye bakardı. Programı yönetenler de orada yasak bir gösteri sunulacağı izlemini destekliyorlardı. Bana kalırsa sunucunun striptizcileri sunarken kullandığı tanımlamalar bir yemek listesindeki iştah açıcı yemek adlarına daha uygun düşerdi. Sahneye çıkan striptizciler dünyaya gelirken mutlaka bundan daha giyiniktiler. Hepsinin bedenleri doğuştan sahip olmadıkları albeniye kavuşsun diye adam akıllı elden geçmişti. Başlangıçtaki geçit töreninden sonra abartılı yuvarlaklıklara sahip esmer bir kız sahnede tek başına kaldı. Sesi alabildiğine açılmış pikapta çalan Rocío Jurado'nun şarkısını kendi söyler gibi yaparak bedenini kıvırmaya başladı. Tam oradan ayrılmayı göze alabileceğimi karar vermiştim ki kız ucunda upuzun bir kordon sarkan mikrofonuyla sahneden indi. Seyircileri eğlendirmek amacıyla onlara açık saçık sorular sormaya başladı. Dışarı çıkmak için uygun anı kolluyordum ki birden bir projektörün ışığı beni aydınlattı. "Siz bayım, şu güzel kel kafalı olan." Bana değil de öteki kimliğime sesleniyordu kız kuşkusuz. Ne yazık ki bu kimliğim adına yanıt vermeliydim. Kız elinde mikrofonla burnumun dibine kadar gelmişti. Soluğundaki soğan kokusunu olduğu gibi duyuyordum. "Kalçalarımı nasıl buldunuz?" "Çok hoş," dedim mikrofona. "Ne dememi istiyorsun?" Bunun üzerine kız bana arkasını döndü. Kaba etlerini burnuma sokarcasına iki yana salladı. "Ya kıçım bayım, onu nasıl buldunuz?" "Müthiş," dedim. "Gerçekten harika." Her yanıtımdan sonra Kuzey Amerika'daki televizyon programlarında olduğu gibi mikrofondan kahkaha sesleri geliyordu. Bu numara şarttı çünkü salonda gülen yoktu. Tam tersine herkesin ne yapsam da görünmez olabilsem diye düşünüyormuş gibi bir görünümü vardı. Striptizci daha da yaklaştı bana. Yüzüme sürtündü. Kalçalarının birinde örümcek gibi kapkara ve tüylü bir et beni vardı. "Gerçekten de," dedim kıza. "Baştan ayağa çok güzelsin. Peki geceyi sizinle yatarak geçirmeyi önerseydim bana neler yapardınız bakalım? Haydi ama açık açık anlatın. Sana ne diyebileceğimi bilmiyorum ama gerçekten hoşuma giderdi bu." İşkence bitmek bilmiyordu. Üstüne üstlük Uruguaylı şivesiyle konuşmayı unutmuştum. Son dakikada işi düzeltmeyi denedim. Değişip duran şivemi taklit eden kız nereli olduğumu sordu bana. Nereli olduğumu söyleyince birden bağırdı. "Uruguaylılar yatakta çok iyidirler. Sen nasılsın?" Kendimi ağrı almaktan başka seçimim kalmamıştı. "Lütfen bana daha fazla soru sorma," dedim. Benden iş çıkmayacağını anlayınca kız kendine başka bir kurban seçmek üzere sağa sola bakınmaya başladı. Kimse fark etmeden oradan kaçabileceğimi hissettiğim an olabildiğince hızla ayrıldım oradan. Otelime döndüm. O gece olanların hiçbirinin rastlantısal olmadığına emindim. 7. ayrımın sonu. Sayfa 107.